Ayrım 4, Grizu 1, Muzaffer Orucoğlu, sayfa 45. Her şey insanın bir damla gözyaşında gizlidir. İnsanı hiçbir şey ezemez, söyleyemediği söz kadar. Kerevete sırt üstü uzanmıştı Cebeli Bey. Karılarından birisi sağ, diğeri ise sol bacağına masaj yapıyordu. Büyük karısı köşedeki ocağın başında saç kavurmasıyla ilgileniyordu. Keltoş kellesini üst üste konulan iki ipek yastığın üzerinde dinlendiren Cebeli Bey, dikkatini badem yağının parlattığı bacaklarında gezinen ellerde toplamıştı. Dünya her zaman olduğu gibi yine hizmet dünyasıydı. Hizmetin olmadığı yerde mutluluk olamazdı. Elindeki küçük aynayı sarışın, hafif çilli, abraşımsı yüzüne tuttu. Geçmişini renk renk çizgi çizgi arşivleyen bir yüze sahip olduğunu düşünerek geğirdi. Başını pencereye doğru çevirdi. Usul usul sepeleyen yağmuru dinledi. Böyle havalarda her zaman yüreğinin derinliğinde şakıyan bir üveyik kuşu vardı. Nerelerdeydi şimdi o kuş?
Mıncıklama yemen bitirmeyin, devam edin diye homurdandı. Hizmet ibadettir. Bu dünyada hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir kadın bulamadığıma yanarım. Şahlanan nefsimi, kızgınlığımı ateş tuğlası misali emen kadınlara ihtiyacım var benim. Nerede o kadınlar? Duruşlarında ceylan masumiyeti, kaşlarında ayet inceliği.
Gene başladın herif diye çıkıştı evin büyük hanımı. Cebeli hanımlarının içinde kendisine cesaretle karşılık veren Gülnaz'dan korkardı. İnadın ve güçlü çenenin temsilcisi olarak gördüğü bu kadını duymazlıktan gelirdi genellikle.
Rahmetli babam boşuna demezdi. Kadın var ki ömür gülistanında gülün hasıdır. Kadın da var ki eşek baklasıdır.
Senin eşek baklasından ne farkın var?
Arasatta kalmış şaşkın bir adamım ben diye duymazlıktan geldi Cebeli. Bereketin peşindeyim. Bereketli karının. Başı yumuşak, göğüsleri olgunlaşmış, şirin divle kavunu iriliğinde.
Çenesine konan sineği kışkışladı. Boşuna konuştuğunu fark etti.
Hani taze incirin kızarmış kabuğunu çizdiğinde ak bir süt sızar ya, insanı berekete çağırır. Bereketli kadın da öyle olacak. Dokundun mu bereket sızacak dokunduğun yerden.
Senin kadar tilki, senin kadar eke teke adam görmedim ben. Sıkıntı bastı yüreğini Cebeli'nin. Kötülüklerin kötü sözlerden beslendiğini düşündü, tavanı süzdü. İpinin ucunda sallanan örümceğe benzetti kendisini.
''Dalıma binmeyin, kışkırtmayın beni.'' diye homurdandı.
''Hayatımı bayıra sardırmayın. Zaten tek ayak üstünde sekleyen bir hayatın sırtındayım. Ben düşersem hepiniz düşersiniz. Yazık günah olur bu Elvan köyüne. Yetim kalır, sahip çıkan olmaz.''
Sırtını güç bela yataktan koparıp kıçının üstüne oturdu. Derman arayan bakışlarla odayı süzdü.
''Bileyen su getirin de ayaklarımı efeleyin biraz. Bu hayat hiçbirimizi rahat ettirmez.'' Hiç değilse el ele verin de birini rahat ettirin.
Ev halkı dışarıdaki konuşmalara kulak verdi. Ardına kadar açılan kapıdan evin biricik oğlu Tuluk Yakup girdi içeri.
Kör Cemal'le Hurşit gelmiş baba dedi. Şinork'la Emin Emmi de gelmiş. Sotiri de yarın gelecekmiş.
Ayaklarını oturduğu yerden tahta teknedeki sıcak suya sallandıran Cebeli Bey, duygularını küçük karısının yumuşacık ellerinde yoğunlaştırmıştı. Kadın ilk göz ağrısıyla ayı ininde yaşadığı tatlı serüvenlerin hayali içindeydi. Mayışmış çocuksu bir gülümseyişle ovuşturuyordu Cebeli Bey'in ayaklarını.
Git Kör Cemal'i al gel buraya.
Ayaklarını sürükleyerek senin için gittiğimi sanma, benim de oralarda bir işim var dercesine dışarı çıktı Yakup. Kapının açılıp örtülme şiddetinden Yakup'un iç iklimini çıkarmaya çalıştı Cebeli Bey. Dikkatini köpeğin havlama stiline kaydırdı. Bu stilden hareketle evin önünden geçen insanın kim olduğunu çıkarmaya çalıştı.
Her şeyin bir perdesi var. Gözne bok yesin diye mırıldandı. 10 yıl medresede okudum. 2 ayaklı söz tulumu oldum. İnsanı hiçbir şey ezemez. Söyleyemediği söz kadar.
Fransız yapımı Bruget marka köstekli saatine baktı.
Karnım acıktı. Bir şeyler pişirin. Alaflayın beni.
Cebeli Bey sırt üstü uzanıp evin önünde havlayan boz köpeğin geçmişi ve soy kütüğü üzerine derin düşüncelere dağıldı. Rahmetli dedesinin anlattıklarını anımsamaya çalışırken içeri Tuluk Yakup'la Kör Cemal girdi. Başını çevirip gelenlere baktı iyimser bir yüzle.
''Ula bu ne hal Cemal?'' diye sırtını minderden kaldırdı. palamut yiyen alakaba kuşuna dönmüşsün.
Sayende iş bulduk, çalıştık beyin diyerek elini öptü Cebeli'nin.
Anlat hele, ne kazandın, ne getirdin? Çarıksız dabuş dubuş gittin, çarıklı geldin. Yemedin de cebine mi attın yoksa?
Beyin karşısında el pençe divan duran Kör Cemal, Hurşit'le beraber 10 kuruşluk pılı pırtı getirdik. 30 kuruşla para kazandık sayende beyim. Gülümseyerek sağ kulağının memesini kaşıdı Cebeli Bey. Ocaktan gelen kızarmış tereyağı kokusunu iştahla ciğerlerine çekti.
Kurban olduğum Allah, insanı neden bu kadar ucuz bir mahluka terfi ettirdi? Sen benim kapımda 3 ay havlasaydın 30 kuruştan fazla kazanırdın. Yazık, çok yazık. Baban Süleyman duysa kemikleri sızlar. Gördüğü haksızlığın dibine işerdi. Hassas adamdı. Kendisi de adı kadar güzeldi. Süleyman'ın anlamı nedir, haberin var mı?
Yok beyim.
Hayvan yüreğinin üstündeki zarın adıdır Süleyman. O zar olmasa yürek çalışmaz, iniler zari zari. Sözünün etkisini ve doğruluk payını anlamak için karılarının ve Kör Cemal'in yüzüne baktı.
Senin baban benim babamın yüreğinin zarıydı. Senin baban öldü, arkasından da benim babam öldü. Senin baban benim ebennemi ayının pençesinden kurtaran adamdır.
Keşke kurtarmasaydı, yedi bizi diye iç geçirdi büyük kadın. Başındaki yemeniyi düzeltti, bakraçtan kepçeyle ayran doldurdu taslara. Kocasının karşısında el pençe divan dikilen Cemal'e acıdı.
Geç minderde otur Cemal, ayakta durma diyerek köşeyi gösterdi eliyle.
İnsanların yeryüzünde karıncalar gibi çalıştıklarını ama bu çalışmanın nereye varacağını bilmediklerini düşünen Cebeli Bey, maden havzasındaki çalışma şartlarına ilişkin birkaç soru sormayı planladıysa da son anda vazgeçti. Karılarının kafalarından geçirdikleri düşünceleri merak etti. Her kadının birden fazla erkeği aklından geçirdiği ve ev hayatını sıkıcı bulduğu kesindi.
İnsan alışa alışa kurar hayatını Cemal. Alışkanlıklarıyla iyi geçinirse iyi yaşar diyerek sırtını duvara dayadı.
Ağzından çıkan sözün duvar gibi katı olduğunu fark etti birden. Doğrudur beyim diye onayladı Cemal. Sıkıntıyla göbeğini kaşıdı Cebeli Bey. Bakışları sislendi.
Babana hiç benzememişsin dedi. Rahmetli sohbetlerde hep doğru değil derdi. Yanlış bir dünyada bu sözün bir değeri var. Doğrudur sözünün cibilliyetinden şüphe ederim.
Bakışlarını babasının Rusya'dan getirdiği Çin'i sobaya çevirdi.
Rahmetli babam ağlardı hep. Her şey insanın bir damla gözyaşında gizlidir derdi. Köyün güzel dulu Zehra geldi aklına.
Zehra'nın Cemal'e gönül verdiği doğru muydu acaba? Bu körde o su perisini çeken ne vardı ki? Güzel insan, insanın içindeki güzellikleri gören insan mıydı yoksa?
İşi buldun Cemal, hatunu da bulsan iyi edersin.
Milletin pusuya yatan ilgisine ve merakına kulak verdi.
Ruzigarından etkilendiğin, ayak izlerine secde ettiğin birisi var mı bu köyde?
İçini olduğu gibi açmaktan korktu Cemal. Var desem yalan olur beyim, yok desem de yalan olur. Evin büyük hanımı Gülnaz'ın içinden duyduklarını açıklayıp Cemal'i sevindirmek geldi.
Köyün bütün kadınları bilir ki o kadının sana meyli var, sende iş yok.
Cemal şimdi ben ne söyleyeyim dercesine gülümsedi.
Beyim bir büyüklük eder de beni evlendirirse ömür boyu duacı olurum.
Zehra'yı ben alırdım almasına da neyleyim ki dört kadın bu eve sığmaz diye sessizce iç geçirdi Cebeli.
Bekleyip de dölünü daha fazla çürütme Cemal. Dölü çürüyenin ruhu da çürür. Varla yok arasında bey namazlık yapma. Bugünden tezi yok. Çağır kadını, yaranı göster, dermanını sor, cevabını bekle. Kadının da yarası varsa insanlık sülalesine bir aile daha katılır.
Beyim, bunu sen halletsen nasıl olur? İyi olur diye mırıldandı Gülnaz Hanım kocasına, Cemal'e ve sohbeti koyun terbiyesiyle dinleyen oğlu Tuluk Yakup'a birer tas ayran sundu. Cebeli Bey içinde kaynaşan sesleri ve çatışan arzuları bir düzene sokması gerektiğini düşünerek ayranından bir fırt çekti.
Ayranını iç, evine git Cemal. Yakup da gitsin. Zehra'yı çağırsın buraya. İş başa düştü. Kadının fırını sana doğru harlanmışsa baş göz ederim kesin. Küreğini daldırır, nimetini pişirirsin. Kurtulursun perişanlıktan.
Allah ömrünü bin kat arttırsın beyim diyerek ayranını bir dikişle bitirip ayağa kalktı Cemal. Cebeli'nin elini öptü. Tarifsiz bir sevinçle dışarı attı kendine.
Cemal'in ardından büyük bir merakla Tuluk Yakup çıktı dışarı. Cebeli Bey yağda kızartılmış hamsilerin başına oturdu. Onları çift çift yutarken köydeki evliliklerin kaçının isabetli, kaçının isabetsiz olduğunu çıkarmaya başladı. Kızışan, biriken, ateşlenen döl gönül gözüne mil gibi oturuyor, herkes ya el yordamı ya da bir yol göstericinin yardımıyla ilk dokunduğuna sarılıyordu. Geğirerek ağzının yağını sildi. Kendisi de dahil köyde hiç kimsenin isabetli bir evlilik yapmadığı sonucuna vardı. Şimdi de yeni bir körün elinden tutacak, onu yeni ve isabetsiz bir evliliğe doğru götürecekti. Evler birbirlerini sevmeyen insanlarla dolmuştu.
''Benim tabağımı da doldur Ece, yanına da soğan kes koy.'' diyerek içeri daldı Tuluk Yakup. Arkasından da Zehra girdi.
Kadına elini öptüren Cebeli Bey elinin tersiyle ağzının yağını sildi yeniden.
''Şöyle otur kızım.'' diyerek köşeyi gösterdi. ''Açsan sana da getirsinler.''
''Ben daha yeni yedim, sağ olun.''
Kadınlar sırayla elini sıktılar Zehra'nın. Cebeli koca Bolu sancağında böylesine güzel bir kadının bulunmayacağını aklından geçirdi. Geceleyin ay ışığında Duru dağ pınarlarından çıkan ve ayakları ateş gibi ışıldayan su perilerini hayal etti. Bu kadın onların soyundan mı geliyordu acaba? Derin derin esnedi. O anda evin önünden geçmekte olan Deli Davut'un tekerlemesini dinledi ferah bir yüzde.
''Bu köyün erkekleri de var, de varsa bende var.''
Zehra'nın tekerlemeyi can kulağıyla dinlemesine bir anlam vermeye çalıştı. Köy kadınlarının üzerinde en çok konuştukları bu tekerlemenin kadınları kocalarından önemli ölçüde soğuttuğunu düşündü. Kaşlarını indirdi, dikkatle süzdü Zehra'yı.
''Seni hayırlı bir iş için çağırdım Zehra, beni iyi dinle.''
Zehra, Cebeli Bey'in yine aynı hikayeleri anlatıp aynı öneride bulunacağını tahmin ederek içinden gülümsedi geniş geniş.
''Bilirsin ki ben seni 9 kere evlendirmeye kalkıştım, 9'unu da kabul etmedin. Aslında iyi de ettin. Birincisinde seni topal Kazım'a almaya kalkıştım. Dünyanın en büyük yalancısıydı. İyi adamdı ama adı tavuk hırsızına çıkmıştı. İkincisinde seni Safranbolulu Mülazım Bey'e almaya kalkışmıştım. Sen kabul etmemiştin ama adam da o günlerde attan düşüp ölmüştü. Üçüncüsünde seni Sarıların Musa'ya almaya kalkışmıştım. Bütün köy kısraklarının ırzına geçtiği için ondan şikayetçiydi. Rahmetli seni istediği o günlerde kuduz oldu, sudan korktu, salya sümük içinde bağıra bağıra öldü. Gider ayak atını da kuduz etti. Hayvan bana bir tekme attı, ısırmaya kalkıştı, kıl payı kurtuldum. Dördüncüsünde seni Deli Hızır'a almaya kalkıştım. Herif üvey anasının üstünde yakalandı. Askere gitti, bir daha da dönmedi. Beşincisinde seni köyün imamıyla baş göz etmeye kalkıştım. Karısı adamı avu otuyla avulayıp öldürdü. Altıncısında seni sünnetçi Şükrü'yle baş gözetmeye kalkıştım. Adam durup dururken felç oldu, kurudu, gulyabaniye döndü.
Cebeli'nin hanımları Zehra'yı korkulu bakışlarla süzmeye başlamışlardı bile. Gülnaz müdahale etmemek için kendini güçlükle zapt ediyordu.
Yedincisi kötü oldu. Seni Ayı Bekir'e istedim. Herif mapushaneden yeni çıkmıştı, kabul etmedin. Herifin onuruna dokundu. 2 gün sonra dağa kaçırdı seni. Nasıl oldu? Hala sırrına eremedim. Sen geldin yara bere içinde, herif gelmedi. Gittik baktık ki ayı parçalamış. Kol bir yanda, bacak bir yanda. 8'incisinde...
Yeter Cebeli diye çıkıştı Gülnaz. Bu uğursuz şeyleri anlatıp ocağımıza korku salma. Zehra'yı baş göz etmekten de vazgeç. Milletin felaketine sebep olma. Çoluk çocuğumuz var.
Ha sinek vızırtısı. Ha senin çıkışın dercesine. Elinin tersiyle havayı iteledi Cebeli.
Zehra'nın yüzüne vuran iç çöküntüsünü anında sezdi.
Her insan haddini hududunu bilsin, hakkını istesin diye sesini yükseltti Cebeli. Fazlasını istemesin. Zehra onların hakkı değildi.
Hakkı değilse sen niye aracılık ettin dedi Gülnaz.
''Kendine gel Gülbeyaz. Ben insanlara da hayvanlara da aracılık ederim. Aha bu kapıdan bir eşek girsin, Cebeli Bey desin, benim gönlüm Gülbeyaz'dadır. Aracılık et de beni onunla evlendir desin, aracılık ederim.''
''İnanırım.'' diye omurdandı Gülnaz. ''Kendine sormazsın hiç. Gülnaz neyin nesi, kimin fesidir? Eşeğe de soramazsın.''
''Sormam. Evlenen ben değilim. Beni ilgilendirmez. Evlenenler sorsun birbirlerine. Ben aracılık eder, gerisine karışmam.''
Gönül rahatlığıyla arkaya yaslandı.
İnsan zaten insan olsa aracıları ortadan kaldırır. İnsan, insan değil.
Ben uğursuz bir kadın değilim Cebeli emmi. Cebeli kendisiyle hesaplaşan ve kıpırdayan her şeye derin bir kuşku ve güvensizlikle bakan Zehra'ya acıdı.
Sen dünyada eşi az bulunan güzel bir kadınsın. Ben aslında senin o 9 talipten hiçbirini kabul etmeyeceğini bilen bir adamdım. Senin dirsek göstermeni her zaman sevdim. Onların felaketlere uğramasından da rahatsız olmadım. Felaketler cahillerin kitabıdır, öğreticidir, gereklidir. Derin derin esnedi. 10. talip de bugün geldi, bil bakalım kimdir?
Taliplerini felakete sürüklediği için adı uğursuza çıkan bir kadın olduğunu çok iyi biliyordu Zehra. Onun için kaç yıldır kimse cesaret edip evlenme teklifinde bulunmuyordu. Kimdi acaba bu cesur adam? Cemal mıydı yoksa?
10. talip rahmetli babanın en iyi arkadaşının oğludur.
Cemal mi diye gülümsedi Zehra.
Aferin kız, iyi bildin dedi Cebeli. 9 talibin teklifini yıkıntı bir suratla karşılamıştın. Cemal'in teklifine gülümsedin.
Ben bu gülümseyişi bu işin olduğuna yorarım, tamam mı? Bir daha gülümsedi Zehra. Bu son gülümseyişin kadını tüm zerreciklerine kadar sarıp sarmaladığını sandı Cebeli. Kadının gücünün gülüşünde olduğunu düşündü.
Güzelliğin 10 kat arttı. Demek ki bu iş oldu. Gel o zaman elimi öp.
Dengesine hakim, uslu, çılgın ve güzel bir edayla gülümsemesini sürdürdü. Kalkıp elinden öptü Cebeli'nin. Durumu sessizce izleyen ev halkı, Zehra'nın bir tek söz bile söylemeden kalkıp Cebeli'nin elini öpmesini anlamlandırmaya çalışıyordu.
Hadi hayırlı olsun. Şimdi git, yarın sabah burada ol. Sen, ben, İmam, Cemal oturur nikah işini hallederiz. Ondan sonra eşyalarını toplar, kızınla beraber Cemal'in evine taşınırsın. Gökyüzüne bir yıldız daha eklenir.
Zehra kendisini sevinçle dışarı attığında her şeyin iğneden ipliğe değiştiğini sandı. Karşıdaki meşe koruluğuna doğru koştu. Kuş gübresi çürümüş yaprak ve reçine kokan koruluğa daldı. Oturup akşam güneşinin batışını seyre koyuldu. Renkler sevincinden doğurmuş, gökyüzü bereket ve ışık sofrasına dönüşmüştü. Güneş yalnızlık kubbesini az sonra terk edecek, sevincinden parçalanarak sayısız yıldıza dönüşecekti gök kubbede. Mutluluk da her insanı parçalıyor, binlerce insana dönüştürüyordu. Aralarından minnacık çiçeklerin çıktığı kuru yaprakların üzerine sırt üstü uzandı. Avuçlarını göğüslerine bastırdı. İnsanın her zerreciğinde aşk vardı. Bu aşk bazı insanlarda uyanıyor, yangına dönüşüyor, bazı insanlarda ise uyuyordu. Cemal de bu yangının büyüklüğü ne kadardı acaba? Gül göbeği gibi katmer katmer kızaran gökyüzünden çıkıp geliyorlardı kuşlar. Gagaları bereketle yüklüydü. Aşk taşıyorlardı yuvalarına. Yuvasına aşk taşıyan kaç kadın vardı bu köyde? Kovanına aşk taşıyan, peteklerini aşkla dolduran kaç erkek vardı bu köyde? Hayır, bu köyde aşk yoktu. Aşk ölmüştü. Aşkın çürüyen cesedinden yalnızlık, umutsuzluk ve acı doğmuştu. Miyavlayan yaban kedisi miydi acaba? Köpekler niçin havlıyordu? Analarından ekmek isteyen çocukları mı duymuşlardı yoksa? Yoğun iç sesleriyle birlikte kalkıp eve doğru yürüdü. Boşalan un çuvalını, evin dayanılmaz yoksulluğunu, evlendiği günden bu yana sakladığı ve yarın sabah giyeceği entariyi düşündü. Çıplak ayaklarına geçirebileceği püsküllü kırmızı bir papucu hayal etti. Cemal almıştır belki diye iç geçirdi.
4. ayrımın sonu. Sayfa 54.